bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Küçük A, Tarık Buğra, 1. Kaset, 1. Yüz, Yol Yayınları, 5. Baskı, İstanbul 1979, 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra 56oğlu. Tarık Buğra derinlemesine gerçekçiliği, üstün üslubu ve yıpranmaz Türkçesiyle roman ve hikayeciliğimizin tartışılmaz birkaç kişisinden birisi olmuştur. Küçük A, Buğra'nın en önemli eseri sayılır. Nitekim kendisi de konuyla ilgili bir araştırmaya verdiği cevapta şöyle diyor. Çoğu yazarın gönlünde bir büyük konu yatmıştır sanıyorum. Uzun yıllar boyunca alttan alta gelişen, sonunda da karşı durulmaz bir baskı kesilen bir büyük konu. Bir bakıma yazarın onun için yaşadığı, belki de onun için doğduğu konu. Benimki Kurtuluş Savaşı, Küçük A ve Firavun İmanı oldu. Küçük A bütün okuyanların ve karşı görüşler taşıyan bütün eleştirmecilerin övgüde birleştikleri çok az romandan birisidir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili hiçbir roman 3. baskısını yapamazken, Küçük A'nın kısa sürede 5. baskıya geçmesi de bu paylaşılan yargıyı doğrular. Küçük A bizim öz insanlarımızın ve o dramatik savaşımızın gerçek romanıdır. Küçük A'sız bir kitaplıkta büyük bir boşluk var demektir. Ön söz. Bu romandan ilk defa rahmetli Peyami Safa Bey'e bahsetmiştim. Röjans lokantasında idik. Arkamızdaki masada genç bir çift yüksek sesle Fransızca konuşuyordu. Fakat artık Fransızcanın manası başka idi. Tıpkı İngilizcenin, Rumcanın, Ermenicenin ve başka dillerin olduğu gibi. 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 ve 1960. Değişen yalnız yabancı dillerin, yabancıların manası değildi. Artık her şey değişmişti. Mutfaklar değişmiş, gardıroplar değişmiş, edebiyat, mimari takvim ölçüler ve bütün ölçüler değişmiş. İnsan değişmişti. Fakat bu koca bir dünyanın değişmesi, bir milletin ölüm geçidindeki 4 yıl süren eşsiz macerasından sonra olacaktı. Bense işte bu macerayı anlatmak istiyordum. Rahmetli ustamız, bu bir epope olur demişti. Fakat hayır, ben bir destan yazmak niyetinde değildim. Bunun tam aksine bir roman, romanlardan bir roman yazmaya çalışacaktım. Doğru, başta Nutuk olmak üzere o hem yürek paralayıcı, hem alın ağrıtıcı devre ait kitapların hemen hepsini tekrar tekrar okumuştum. Fakat bu uzun çalışmalar o 4 yılın grafiğini çizmek için değildi. Ben bütün bu eserlerde bir takım kırıntılar arıyordum. Küçük A'nın niçin ve nasıl Küçük A olduğunu aydınlatacak kırıntılar. Bunları bulduğumu sanıyorum. Eğer elde ettiğim malzemeyi iyi kullanabildiysem şu roman gerçek bir romandır. Küçük A'nın macerası çağdaşlarından en az yarısının macerası. Küçük A'nın insan gücüne göre çok ağır ve ezici olan tereddütü çağının trajedisidir. Burada bu trajediden kısaca bahsetmeliyim. Bu millet her zaman olduğu gibi o devirde de vatan sevgisini, devlet şuurunu diniyle iç içe duyardı. Her savaş bir cihat ola gelmişti. Vatan millet sembolleri din sembolüyle birleşiyordu. Bir tek bayrakta 3 kutsallık. Bu milletin kaderi, bu milletin ta kendisi yüzyıllar boyunca işte bu bayraktı. Ve bu bayrağı halife-i rüyi zemin, şahı cihan açardı. Taçlar tahtlar devirmek, ülkeye ülkeler katmak için açardı. Hayatı bu gelenek düzenlerdi. Ancak bu gelenekle var olabileceğine inanan bu millet bir gün bir başka bayrak altına çağrıldı. Bayrak bir başka bayrak. Bayrağı açan el bir başka eldi. Fakat bu bayrakta ata ocağı için diyor, vatan için diyordu. Kurtuluş ümidi 6 asırlık yaşama geleneğinin karşısında idi. Hiçbir milletin tarihi bu kadar trajik bir çelişme görmemiştir. Bu çelişmede doğru yolu seçmek bir fazilet işi olmaktan çıkıyor, herkesten beklenemeyecek bir görüş üstünlüğü gerektiriyordu. Buna karşılık yanılanları suçlandıramazdınız. Zira menekşe rengi mor olduğu için ne kadar suçlu ise, bu insanlar da yanılmaları yüzünden ancak o kadar suçluydular. Bu kurtuluş ümidi ile o 6 asırlık gelenek arasındaki büyük çelişme, hatta mağlubiyet ve istiladan da koyu bir trajediye sebep oldu. Bu roman işte bunu iddia etmekte ve bu trajediyi anlatmaya çalışmaktadır. 24 yaşındaki İstanbullu hoca, küçük A kişiliği ile ikinci defa doğarken, insanoğlunun kolay kolay katlanamayacağı bu kahredici trajedinin kahramanlarından sadece birisi oluyordu. Kurtuluş Savaşı boyunca böyle ikinci doğumlar çok, pek çok olmuştur. Küçük A kendi macerasında bu benzerlerini de anlatabilirse, okuyucuların baba ve dedelerini cephe kahramanlıklarından çok işte bu trajik çelişmede çektikleri acılar için rahmetle anacaklardır. Tarık Buğra. 1. Akşehir 1919. Önce Tekke Deresi'nin üstü karardı. Sonra şimşekler çakmaya başladı. Ardından da yağmur boşandı. Kasabanın doğuya meyilli sokaklarında sağlı sollu ırmaklar peyda olmuştu. Gökyüzü neyi var neyi yoksa boşaltacak gibiydi. Akşehir 1919'un baharını, büyük çöküntüden sonraki ilkbaharı karşılıyordu. Parasızlık, yokluk ve açlığa karşı belli belirsiz bir ümit baharı bekliyordu. Bu ümidin hatta adını söyleyebilecek bir baba yiğit zor çıkardı. Fakat ne de olsa artık üşümeyecekler, hiç değilse soğuktan kurtulacaklardı. Ve soğuk yaşlılarla çocuklar için açlık kadar yıkıcıydı. Açlıkla büsbütün katlanılmaz oluyordu. Kasabada da yalnız yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı. 4 yıldır dükkanlarla, bağlarla, bahçe ve tarlalarla yalnız onlar uğraşıyor, her şeyin verimi de ona göre düşüyordu. Aylardan beri her ev kocaman bir göz olmuş, yollara dikilmişti. Her evin beklediği biri vardı. Bir yavuklu, bir koca, bir oğul, bir ağa veya dayı. Kimi hastaneden, kimi dağıtılan kıtasından, kimi esaretten gelecekti. Nasıl geleceklerdi? Hangi beden, hangi ruhla geleceklerdi? Bunu düşünen veya düşünmeye cesaret eden pek yoktu. Geleceklerini, gelmelerinin muhtemel olduğunu bilmek yetiyordu. Sonra gelmeleri gerekti, şarttı artık. Yoksa pırıl pırıl Akşehir kendi üzerine kapanan bir mezar olur çıkardı. Buna az bir şey kalmıştı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, sokakları su götürüyordu. Çay çoktan taşmış, kıyıdaki evlerin eşiklerini yalamaya başlamıştı. Kimsenin yapacak bir işi yoktu. Kadınlar evlerde, aksakallı erkekler kahvelerde toplanıyorlardı. Bu toplantılarda saatlerce susulurdu. Tek tek değil de bir arada susuşun bir başka anlamı var gibiydi. Belki de dünyanın sonu böyle beklenirdi. Ama kasabanın değişmeyen, hatta büsbütün canlanan bir yönü de vardı, Gavur Mahallesi. Tekke Deresi'ne doğru sokulan bu kargir ve kiremit damlı evlerde hava bambaşka idi. Akşehir'i saran çöküntüye karşı bu mahalle gün gün dinçleşiyordu. Yatsıyla birlikte kasaba o deliksiz karanlığının içinde mezar uykusuna dalar, fakat bu evlerde pencereler turuncu turuncu bakardı ve Minas'ın, yorgonun meyhanelerinden sokağa kahkahalar, şarkılar, gitar ve ut sesleri taşardı. Çok geç vakitlerde sahipsiz sokakların sessizliğini naralar, Rumca ve Ermenice naralar parça parça delik deşik ederdi. Ve beşikteki çocukların, kanı ayaklı kızcağızların korkmamaları lazımdı. Korkmaya hakları yoktu. Çünkü yalnız sokaklar değil, bütün kasaba, bütün memleket sahipsizdi. Sahibini yitirmişti. Kimin sahip çıkacağı, nasıl bir sahibin çıkacağı bilinmiyordu. Bir vakitler Mumcu Mustafa'nın, Ak Ağa'nın veya Hacı Küçüğün, hatta Nalbant Mustafa'nın önünde el pençe divan duran, gülümsemekten, hay hay demekten başka bir şey bilmeyen, sokaklarda başları saygılı saygılı öne eğik geçen ligorlar, minaslar, babkumlar ve ötekilere bir hal olmuştu. Sanki onlar kral, ötekiler köleydi. En iyi tutumları sadece yüz vermemekti artık. Eski günlere dayanan teklifler en azından yılışık bir alayla karşılanıyordu. Acaba yeni sahip, yeni efendi bunlar mı idi veya bunlar mı olacaktı? Sonra bir İngiliz birliği geldi. Bu bir ümitti. Zira ne de olsa bunlar kendine göre bir hukuku bulunan savaşın rakipleriydiler ve elbette bir hukuk değeri olan anlaşmaya göre davranacaklardı. Ama ümit boşa çıktı. Askerler kasabaya 5 kilometre uzaktaki istasyona yerleştiler. Görevleri demir yolunu korumaktı. Bir faydaları bir dilim ekmek için bile imkanları olmayanlara dokundu. Bunlar ellerinde sahanlar ve torbalarla istasyona kadar iniyor, yemek ve ekmek alıyorlardı. İngiliz askerlerine bu konuda ne cömert ne de hain veya cimri denebilirdi. Zira veriyorlardı ama hakaret kusan bir gururla veriyorlar, en düşküne bile keşke vermeselerdi dedirten bir şekilde veriyorlardı. Sonra onlar gitti ve yerlerini İtalyanlar aldı. Farfaracı, sıcakkanlı, anlaşmaya uygun ve leylek düşmanı İtalyan askerleri. Bunların halk üzerindeki ilk etkileri müthiş olmuştu. Ellerinde silahları üçer beşer kişilik gruplar halinde kasabaya geliyor ve çınar altındaki asırlık çınara, ulu caminin kubbesine, hatta bacalara yuva yapan leyleklere ateş ediyorlardı. Pek de iyi nişancı sayılmazlardı ama eninde sonunda halkın adeta kutsal saydığı zavallı hayvanların üçünü beşini vuruyor, kanat tüylerini yolup şapkalarına takıyorlardı. Fakat buna da alışıldı ve hava tez ısındı. Zira karargahlarına gelen çocuklara ve ihtiyarlara bol bol yemek veriyorlar, isteye isteye veriyorlar. Üstelik ahbap olmak için Hristiyan'ı Müslüman'a üstün tutmuyorlardı. Nitekim genç Niko'yu herkesten fazla sevişleri, onun Rum oluşundan değil, İtalyancayı bilişinden ve sokulgan cana yakın oluşundandı. Niko ile Çolak. Niko ile Salih'in arkadaşları çocukluklarından başlamıştı. Bu dostluğu hazırlayan olayı ikisi de hiçbir zaman unutmadılar. Salih 9 yaşında, orta boylu, zayıfça fakat acı bir kuvvete sahipti. Yaşına rağmen erkek yapılı ve mizaçlı idi. Niko ise 7 yaşında pes pembe gri gözlü, kumral saçlı kız gibi bir şeydi. Bir gün Taşoluk sokağının 3-5 çocuğu Niko'yu Gavur mahallesine yakın tahta köprünün beri tarafında fena halde kıstırmış, yer misin yemez misin pataklıyorlardı. Arkadaşları kaçmış, Niko yalnız kalmış, Salih Kızılca'daki teyzelerinden dönüyordu. Karşılaştığı direnişe ve gözyaşlarına rağmen Niko'yu kurtardı. Çayda elini yüzünü yıkadı ve evine gönderdi. Artık arkadaşlıkları başlamıştı. Kilisenin arkasındaki bahçede buluşur, konuşurlardı. Yavaş yavaş Niko, Salih'in erkek yapısına hayran olmaya başlamış, Salih de ondaki kız çocuğu güzelliğine bağlanmıştı. Bu hep böylece sürüp gitti. Başlangıçta bu dostluğu iki cephede yadırgar, hatta sert müdahalelerde bulunurdu. Ama yavaş yavaş benimsendi gitti. Zamanla imalar bile yapılmaz oldu. Niko, Salih'e Gavur mahallesinin hazinelerini açıyordu. Diğer Müslüman çocuklar için fantastik bir alem olan bu semt, Salih'e bütün sırlarını vermiş, bu da onu akranları, hatta büyükleri arasında önemli bir kişi yapmıştı. Boyuna sorarlardı. Bahçeler nasıldı, çocuklar ne oynuyorlardı, duvarlar hep putlu muydu, kadınlar neye benziyordu, hiç tehlike atlatmış mı idi? Doğrusunu söylemek gerekirse, Gavur mahallesinin öyle pek mühimsenecek özellikleri yoktu. Dişe dokunur değişiklik sadece evlerin yapısında idi ki bu da top yerinden veya çobankayadan da pekala görülebiliyordu. Yoksa çocuklar orada da aynı oyunları aynı şekilde oynuyor, kendileri gibi itişip kakışıyor, kavga edip küsüşüyorlardı ve erik hırsızlığı orada da aynı tehlikeleri taşıyordu. Ne eksik ne fazla. Ama Salih'in gönlü buna razı olmaz. Bu yüzden de sorulanları yarım ağızla, söylendiğinden başka yönlere de çekilebilecek şekilde cevaplandırır. Yalancılığı hiç sevmediği halde bir vakitler kendi kafasında kurcalamış olan kuruntulara uygun masalcıklar uydururdu. Salih'e bir kişilik kazandıran bu arkadaşlık ustaya verildikleri, çırak kalfa ve delikanlı oldukları günlerde de ama çeşni değiştire değiştire sürüp gitti. Salih Demirci Hamdi Usta'nın Nikoda Terziyani'nin yanında çalışıyordu. Biri cuma, öteki pazar günleri tatil yapardı. Salih 5 vakit namazını kılar, Niko kilisesine devam ederdi. Fakat bütün bu ayrılıklara rağmen arkadaşlıkta değişen bir şey yok gibiydi. Halbuki bütün bu zaman içinde o birbirlerine karşı, birbirlerine zıt iki büyük dünyanın birer minik örneği daha oluşurmuş. Salih bunu çok geç, yıllarca sonra anlayacak. Hayatı da bu öğrenişle bambaşka bir hedefe yönelecekti. Tıpkı ölüm gibi. Şimşekler tekke deresinde şişman bertalar gibi gümbürdüyor, yağmur oluktan boşanırcasına yağıyordu. Bitkin tren Halep'ten yüklediği kendinden de bitkin kafilenin belki de en çökkün, en yıkılmışını Akşehir istasyonuna bıraktı. Bozgunla biten o anlatılmaz maceranın döküntüleri sılasına kavuşan bu silah arkadaşlarına vagonların pencerelerinden donuk donuk bakıyorlardı. Ne gülen ne el sallayan ne de bir çift laf eden oldu. Tren puflaya puflaya kuzeye doğru uzayan ve sonu gelmeyeceğe benzeyen yoluna koyulmuştu. Salih yavaş yavaş eriyen ve bir defa daha göremeyecek olduğu bu yüzlere öyle kımıldamadan bakarken o büyük, o yürekler paralayıcı bozgun için dikilmiş bir heykelden başka bir şeye benzemiyordu. El sallamak, güle güle diye bağırmak isterdi. Bahtınız açık olsun demek isterdi. Fakat el sallayamazdı. Bir eli bütün koluyla birlikte Kütülamare'de bir kum tepesinde kalmıştı. Öbür eli de pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu. Ve artık bütün iyi dilekler boşunaydı. Bu trenin yolcuları gülmeyi de bahtlarında topyekün kaybetmişlerdi. Bunlar bozgunun sakat, yarım kalmış döküntüleriydi. İşe yarayabilecekler esir kamplarında ve tecrit edilmişlerdi. Katarın son vagonu da ilerledi, virajda kayboldu. Fakat Salih trenin hala önünden geçmekte olduğunu sanıyordu. Aynı vagonlar, aynı pencereler sanki milyon kere milyon üremişti ve bu geçiş ebediyete kadar sürecekti. Aynı vagonlar, aynı pencereler, aynı yüzler. Aynı vagonlar, aynı pencereler, aynı yüzler. Aynı yüzler, aynı donuk bakışlar. Hele o ses, hele o erkekçe, bir bakıma güzel, bir bakıma harikulade. Fakat insana ait değilmişçesine canlılığını kaybetmiş, bu yüzden de melankoliden çok daha ezici, çökertici bir tesir yapan ses. Bu ses mezarda bile kulaklarını bırakmayacak gibiydi. Adı Yemen'dir, gülü Çemen'dir. Boz yüklü bir topal saatlerce, hangi saatlerce, günlerce tekrarlayıp durmuştu. Adı Yemen'dir, gülü Çemen'dir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Keşke gelmek olmasaydı, gelmek mi denirdi buna? Nerede sağ kolun yavrum Salih? Nerede sağ kulağının yarısı oğlum Salih? O kehribar gibi gözlerine ne oldu bir tanem? Ya o yiğit yüzün kardeşim? Gelmek mi denirmiş buna? Ve aynı vagonlar, aynı pencereler, aynı yüzler önünden geçiyor, geçiyor, tekrar geçiyordu. Salih o trenden ayrılmak istemiyor, inmemiş olmak, gitmek, gitmek, gitmek istiyordu çünkü. Birden irkildi. Bu bir alarmdı. Ardında konuşanlar vardı. Gavurca konuşanlar. Kavrulmuş bedeninden umulmayacak bir çeviklikle zemberek boşanır gibi döndü tüylü şapkalar. Ha, İtalyanlar. Ve Salih bu tombul, bu şaklavan yüzlerin arasında Niko'nun yüzünü aynı anda fark etti. Salih, vre sen misin? Tanıdı be, demek hala Salih. İçinden torbasını atıp o tek koluyla Niko'yu kucaklamak geldi. Fakat silahlı İtalyan askerleri hafifçe gülümsedi, hafifçe ama candan. Merhaba Niko. Sesi de belli belirsizdi. Vay Salih vay, bu ne hal vre? Ne olmuş sana böyle? Canlı, sıhhatli, neşeliydi. Eskiden Rum şivesini örtmeye çalışırdı. Şimdi inadına belli etmeye çalışır gibiydi. İtalyanlara onların diliyle bir şeyler söyledi. Bir ikiler biri tek kelimeyle cevap verdi. Niko da gel dedi. Salih'in kolsuz tarafına geçmiş, elini omuzuna atmıştı. Fakat daha üç adım gitmeden epey ayrıldı. Salih çok fena korkuyordu. İstasyon binasına, müdürün odasına girdiler. Niko'da ne olduğunu göstermek isteyen bir hal vardı. aç mısın diye sordu. Salih şöyle bir yokladı kendini, hatta düşündü, açtı. Acıkmışım dedi. Niko dışarı çıktı. Salih de yan gözle etrafını süzmeye başladı. Telgrafın başında ve müdür masasında İtalyan zabitleri vardı. Eski müdür Necati Bey gişedeydi, iyice ihtiyarlamıştı. Niko iki konserve kutusu, bembeyaz ekmek, sucuk ve çatalla geldi. Ye, sucuk domuz etinden değil. Güldü, bir şeyler hesaplar gibi sustu, sonra yine konuştu. Ama artık sizinkiler domuza momuza bakmıyorlar. Güldü. Ne verirsen yiyorlar. Salih yutmaya hazırlandığı lokmayı 3-5 defa daha çiğnedi. Demek sizinkiler. Bakalım Salih Çavuş, anlat be. Salih kendisini Niko'nun karşısında eskisi gibi hissediyordu artık. Sanki yine iki kolu, iki bileği ve tuttuğunu koparan iki eli vardı. Demirci eli. Donuk bakışları bir an için Niko'nun gözlerini aradı. Çavuş olamadım Niko. Bir kola bir terfiye. Niko anlamıştı ama eskisi gibi sinmedi. Aksine daha bir rahat güldü. Aldırma. Biz burada böyleyiz işte. Kötü günlerde geçirdik ama korktuk bile. Bildiğin gibi değil. İtalyanlarla pek iyi aram. Bir dediğimi iki yapmıyorlar. Yağmur yeniden ve aynı hızla başlamıştı. Salih'in içi bir tuhaftı. Fakat inat etti. Önündekilerin hepsini yiyecekti. Yemek için ikinci ele pek lüzum yoktu. Konuş be Salih. Salih ona bir defa daha donuk donuk baktı. Cevap vermedi. Niko artık ona boyun eğmiyordu. Gri gözlerini kaçırmadan. Anana da İtalyanlardan öteberi götürürdüm. Salih'in ağzında lokma büyüdü, büyüdü ve taşlaştı. Niko iyice keyiflenmişti. Anlat be, nasılsın? Salih ayağa kalkıverdi. İyiyim. Ceketinin on başlık şeridi sökülmüş, sağ kolu bomboş sarkıyordu. Sağ kulağı yarım, yanağı kapanmış bir yaradan ibaretti ve iyiyim diyordu. Açlık, uykusuzluk, kızgın güneş, kum fırtınaları ve ölümle bir daha belki bin defa pençeleşmeler kavurup gitmişti de iyiyim diyordu. Her şeyi kaybettikten sonra ümidi de kaybedenin karşısına ne ile çıkılabilir, zafer için neye güvenilirdi? Niko bir imkansızlığı sezdi. İşte şimdi sinmek üzereydi. Salih bir an için ona eskisinden çok daha kuvvetli görünmüştü. Fakat büyüyü Salih'in kendisi bozdu. Yemek iyi oldu, sağ ol. Evet, bir midesi vardı hala. Acıkacak, yemek isteyecekti. Yemek. Yemek mi? Ekmekten ne haber? Ekmek Arslan'ın ağzındaydı. Tek kolla da Arslan'la boğuşmak bir parça güç olmaz mıydı? Niye kalktın? Otur da iki çift laf edelim. Eğildi, torbasını aldı. Gideyim artık. Niko yine gülüyordu. Nereye? Şehre, anamı göreyim. Niko bu sefer kahkaha ile güldü. Şehre mi? Bu yağmurda. Ne ile? Sahibe, ammada yağıyor. Üşüyordu da ve Niko artık onun acıkacağı gibi ıslanıp üşüyeceğini de biliyordu. Kanepeye iyice yerleşti. Cebinden bir paket İtalyan sigarası çıkardı. Sigara. Salih'in gözleri parladı. Sigara insanın karnı doyunca yemekten de değerli oluyordu. Niko bunu da anladı. Yak bakalım, otur hele. Fakat Salih de onu anlıyordu. Sanki o kum çölleri gibi sonsuz savaş yeniden başlamıştı. Direnmek, her ne pahasına olursa olsun direnmek lazımdı. Yok dedi, gideyim. Hadi eyvallah. Şaka değil, gidecekti. Adımını atmıştı bile. Görüşürüz Niko. Niko telaşlandı. Dur hele. Ayağa kalkmıştı. Salih artık onun çocukluk galibi Salih'ti. Sen otur biraz, otur otur. Eskiden olduğu gibi, tıpkı 4-5 yıl önceki gibi rica ediyordu. Ve gerçekten de Niko eskisi gibiydi artık. Salih oturdu, Niko dışarı fırladı. Döndüğü zaman elinde kocaman bir paket vardı. Haydi dedi. Yürüdüler. Doğru, seni tutmak olmaz şimdi. Eve git de sonra nasıl olsa bol bol oturur konuşuruz. Artık vakit çok. Dışarı çıktılar. Saçağın altından hızlı hızlı yürüdüler. Bekleme salonundan geçtiler. Binanın arkasında bir fayton duruyordu. Niko, Ligor seni götürecek dedi. Sağ ol diye mırıldandı. Güle güle Salih, konuşacağız eskisi gibi. Salih anlaşmayı kabul etti. Ver bir sigara. Niko paketi telaşla çıkarıp uzattı. Ver ağzıma, görüyorsun elim dolu. Hüzünle dostça gülümsüyordu.